Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sıfatlarını bilmek gerekli midir? Allah'a hamdolsun, insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeyleri kabul etmesi dinin bir gereğidir. Kur'an-ı Kerim'in ve bilinen sünnetin getirdiği şeyleri bir bütün olarak tafsili bilindiği zamanda tafsili olarak kabul etme insanlara vaciptir. Aleyhissalatü vesselamın getirdiklerini kabul etmedikçe kişi mümin olamaz. Bu da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın gerçekleşmesi demektir. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselamın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eden kimse onun Allah'tan getirdiği şeyler hususunda doğru olduğuna şehadet ediyor demektir. Şüphesiz bu risaleti kabul etmenin gereğidir. Çünkü yalancı söylediği yalanlarla peygamber olamaz. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer Muhammed bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı biz onu sağımızda yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık buyurdu Hakka suresinde. Bu İslam'ın zorunlu olarak bilinmesi gereken ilkelerindendir ki ve burada üzerinde durmaya gerek yok. O da Kur'an-ı Kerim'in ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğidir. Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve Resulüne bırakın. Bu hayırlı ve netice itibarıyla en güzeldir buyurmuştur Rabbimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şeylerden biri de önceliği kazanan ve kıyamet gününe kadar onlara iyilikle uyan müminlerden hoşnut olmasıdır. Allah Azze ve Celle kitabında iyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara içinde temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şeylerden biri de Yüce Allah'ın dini şu buyruğuyla tamamladığını bildirmesidir. Bugün size dininizi tamamladım. Üzerinize olan nimetimi bütünledim ve din olarak size İslam'ı beğendim buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeylerden biri de Allah'ın apaçık tebliğ ve tebliğ etmesini emretmesidir. Allah Azze ve Celle Peygamber'e düşen sadece tebliğdir ve yine sana da insanlara da gönderileni açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Belki düşünürler buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti tümüyle tebliğ ettiği ve ondan hiçbir şey gizlemediği kesin olarak bilinmektedir. Zira Allah'ın kendisine indirdiğini gizleme risaletin gereğiyle çelişmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletten bir şey gizlemekten ve ona kendinden yalan şeyler katmaktan münezzeh olduğu İslam'ın zahiri bilgilerindendir. Risaleti Allah'ın kendisine emrettiği gibi tebliğ ettiğine ve kendisine Allah'tan gelenleri açıkladığına bütün ümmet şahittir. Yüce Allah da dini tamamladığını bildirmiş ve bu tamamlanış Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ile yerini bulmuştur. Çünkü din ancak onun tebliğ etmesiyle bilinmiştir. Böylece Yüce Allah kulları için teşri ettiği dinin tamamını tebliğ ettiği anlaşılmıştır. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam sizi gecesiyle gündüzü bir olan apaçık bir yol üzerine bıraktım. Benden sonra kim onlardan saparsa helak olur buyurmuştur. Cennete yaklaştıracak her şeyi size anlattım. Cehennemden uzaklaştıracak her şeyi de size açıkladım buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun, sahabeler de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gökte uçan kuş hakkında bile bize bilgi verdikten sonra vefat etti demiştir. Bu açık olunca her Müslümanın Allah'ın isim ve sıfatları konusunda bildirdiği şeyleri Kur'an ve sünnette bu konuda varit olan hususları tasdik etmesi vaciptir. Önceliği kazanan muhacir ve ensarın ve onları iyilikle izleyenlerin Allah'ın kendilerinden razı olduğu ve kendileri de Allah'tan razı olan bu insanların bunları tasdik ettiği gibi her Müslümanın da tasdik etmesi vaciptir. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Kur'an'ın manasını anlamak farzdır. Kur'an'ı ve sünneti Allah Resulü'nden bunlar aldılar. Bu konuda ilmi ve ameli olan ondan aldılar. Ebu Abdurrahman el-Sülemi şöyle demiştir. Bize Kur'an'ı okutan Osman İbni Affan, Abdullah İbni Mesud ve başkaları anlattılar ki, Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 ayet öğrendikleri zaman, onun ilmini ve amelini öğrenmedikçe başkalarına geçmezlermiş. Kur'an'ı ilmi ve ameli birlikte öğrendik dediler. Abbas'tan yaşı küçük olan Abdullah bin Ömer, Bakara suresini 8 yılda öğrenmiş, bu da sadece anlama, bilme ve uygulamak içindir. Bunun açıklaması şudur. Aleykümselam ve rahmetullah. Yüce Allah'ın insanları üzerinde yarattığı genel adet, onlara indirilen Kur'an'ın lafız anlamına itina göstermeleri gerektirir. Hatta anlamına daha fazla özen göstermeleri gerektirir. Bir gerçektir ki tıp, matematik, nahvi, fıkıh veya başka bir ilim kitabını okuyan kimse mutlaka onu anlama ve kavramak için okuyorsa Allah'ın kendilerine indirdiği hidayete onunla erdirdiği hakkı ve batılı, hayrı ve şerri, hidayet ve dalaleti, doğruluk ve sapıklığı kendisiyle öğrettiği Kur'an'ı okuyanlar onun anlamına nasıl itina gösterip anlamaya çalışmasın. Yine bir gerçektir ki onu anlama ve kavrama arzuları bütün arzulardan daha büyüktür. Öğrenci öğretmenden bir söz işittiğinde onu anlamaya çalışıyorsa Allah'ın kelamını Allah'tan tebliğ eden kişiden işitenler nasıl anlamaya çalışmasın? Hatta aleyhissalatü vesselamın onlara Kur'an'ın manalarını öğretme arzusunun harflerini öğretme arzusunda daha büyük olduğu bir gerçektir. Çünkü manaları anlamadan harfleri öğrenmek mümkün değildir. Zira lafız ancak mana için öğrenilir. Yüce Allah birçok yerde insanları Kur'an'ı anlama, kavrama, inceleme ve düşünmeye teşvik eder. Yüce Allah kafirleri ve münafıkları Kur'an'ı anlamaya, düşünüp kavramaya teşvik ettiğine göre anlamını kafir ve münafıkların anlamasından da mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Kafir ve münafıklar onun anlamını anlayabiliyorlarsa müminlerin anlaması neden mümkün olmasın? Bu da gösteriyor ki Kur'an manaları onlar tarafından biliniyor ve anlaşılıyordu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz onu anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyurmuştur. Arapça bir Kur'an yapmışız. Anlamı ve akletmeleri için Arapça olarak indirdiği açıklanmıştır. Anlamak ve akletmek de ancak manasını bilmekten olur. Kur'an'ı anlayamadıklarını kınayarak, ey Muhammed, Kur'an'ı okuduğun zaman senin ile ahirete inanmayanlar arasına önleyici bir perde çekeriz. Kalplerine anlamalarına engel olacak örtüler çektik. Kulaklarına ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir tek olarak andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönerler diyor. Kur'an-ı Kerim'i anlamazsa müminlerde Allah'ın kınadığı bu durumda kafir ve münafıklara ortak olurlar. Yüce Allah işittiği zaman bu işitmeden nasibi manaları anlamadan ve onlara tabi olmadan sadece sesleri işitmekten ibaret olanları kötülemiştir. Ve bu konuda birçok ayet indirmiştir. Az önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu kendi heveslerine uyan kimselerdir. Bu konuda birçok ayet-i kerime vardır. Münafıklar Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini işitmiş ve anlamadan az önce ne dedi diye sormuşlardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlamayanların sözüdür bu. Onun için Yüce Allah işte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu ve kendi heveslerine uyan kimselerdir buyurmuştur. Ashab-ı kiram Kur'an'ı tabiine tefsir ettirmişler. Mesela Mücahid Kur'an'ı başından sonuna kadar İbn Abbas'a arz ettim. Her ayeti ayrı ayrı ondan sordum demektedir. Ashabın tefsirdeki ihtilaflarının mahiyeti. Biri şöyle diyebilir. Kur'an'ın tefsirinde çokça ihtilaf edilmiştir. Eğer Resulullah bunu açıklamış olsaydı bu konuda ihtilaf etmez derdi. Buna şöyle cevap verilir. Ashab'tan hatta tabiinden Kur'an'ın manaları konusunda intikal eden ihtilaf mutlaka şu türlerden birini içine alır. Aleykümselam ve rahmetullah. Her birinin ismin manasını arkadaşının lafzından başka bir lafızdan ifade etmiş olması müsemma birdir. Her isim başka bir ismin işaret ettiği bir manaya işaret etmektedir. Halbuki ikisi de haktır. Yüce Allah'ın Esma-ül Hüsna güzel isimler diye ile isimlendirilmesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın adlarıyla isimlendirilmesi ve Kur'an-ı Kerim isimleriyle isimlendirilmesi gibi. Mesela Rahman, Rahim, Melik, Kuddüs, Selam isimlerinin hepsi de bir olan Yüce Allah'ın isimleridir. İsimlerden her biri başkasının işaret etmediği Allah'ın bir sıfatına işaret etmesine rağmen hepsi de bir tek varlığın isimleridir. Sırat-ı Mustakim ayetinin tefsirinde alimlerin ihtilafı bu tür tefsire bir örnek olarak verilebilir. Biri bunun İslam olduğunu, biri Kur'an, yani Kur'an'a uymak olduğunu, biri sünnet ve cemaat olduğunu, biri Allah'a kulluk olduğunu, bir diğeri Allah'a ve Resulüne itaat olduğunu söylemekte. Bilindiği gibi bunların tümü sıratın vasıflarıdır ve bu isimlerin bütünüyle isimlendirilir. Ancak her biri muhataba sıratın bilineceği bir sıfatı ve bu sıfatı bilmekten yararlanacağı bir vasfı göstermiştir. Evet. Birinin ayetin nuzulu için bir sebep zikrederken diğerin onunla çelişmeyen başka bir sebep zikretmesi, ayetin nuzul sebebinin her ikisi olması yahut birinde bir sebep diğerinde diğer sebep için iki defa inmiş olması mümkündür. Yüce Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı ve hikmeti indirdiği ve eşlerine evlerinde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti öğretmelerini emrettiği bilinmektedir. Seleften birçok kişi hikmetin sünnet olduğunu söylemiştir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam bana Kur'an ve onunla beraber benzeri verildi buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Ecmain. Sünnet olarak Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan şeylere ister Kur'an'da vardır ama biz anlayamadık denilsin, İster Kur'an'da yoktur denilsin, uymamız gerekir. Yine önceliği kazanan muhacir, ensar ve onlara iyilikle izleyenlerin de üzerinde ittifak ettiği şeyler bunlardır. Allah hepimizi hakka uymaya nasip etsin. Sesim net mi? Gelelim Allah'ın sıfatları ve arş üzerine istiva etmesine. Bu böylece ispatlanınca, yani Kur'an ve sünnete tabi olma, ihtilaf edildiğinde ona gitme ispatlanınca, Yüce Allah için üstte olmayı ve benzeri şeyleri ispat, kabul etmenin vacipliği birçok yönden anlaşılmış olur. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim mütevatir olan ve olmayan çok sayıda hadis, önceliği kazanmış olanların, tabi'in ve bilinen üç neslin sözleri, Yüce Allah'ın arş üzerinde olduğunu ispat eden türlü delillerle doludur. Bazen yeri ve göğü altı günde yarattığını, sonra arş üzerine istiva ettiği ifade eden çeşitli sıfatlar ve değişik ibareler ihtiva etmektedir. Kur'an arş üzerine istivayı yedi yerde zikretmiştir. Bazen eşyanın çıkış ve inişini ve Yüce Allah'a yükseltilişini zikretmekte şöyle buyurmuştur. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Yine ben seni eceline getireceğim, seni kendime yükselteceğim. Yine melekler ve ruh ona yükselir. Yine güzel sözler ona yükselir. O sözleri de yararlı iş yükselir ayetlerinde olduğu gibi. Bazen de kendisinden veya kendi yanından inişi bildirmektedir. Şöyle buyurur. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rabları katından indirilmiş olduğunu bilirler. De ki, Kur'an'ı Ruhul Kudus, Cibril Rabbinin katından indirmiştir. Ha-mim, kitabın indirilmesi, güçlü ve hakim olan Allah katındandır. Bazen de en yüce olduğu bildirilmektedir. Mesela en üstteki Rabbinin adını tesbih et. O en üsttedir, en büyüktür ayetlerinde olduğu gibi. Bazen gökte olduğu bildirilmektedir. Mesela gökte olanın sizi yerin dibine geçirmekten güvende misiniz? Mülk 16'da bildirdiği gibi. Yeri zikretmeden önce göğü zikretmiş ve ne de uluhiyet ne de başka bir şeyle ilişki kurmuştur. Halbuki şu ayetlerde gökte ilah, yerde de ilah odur. O göklerde de yerde de Allah'tır. Aynı şekilde aleyhissalatü vesselam göktekinin emini olduğum halde bana güvenmiyor musunuz demiştir. Yine cariyeye nedir diye sorunca fissema Allah semada gökte demiştir. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onu azat et o mümindir buyurmuştur. Bazen de mahlukatın bir kısmının yanında olduğunu bildirmektedir. Mesela göklerde olanlar da yerde olanlar da onundur. Yanındakilerin ona itaat ettiğini bildirmektedir. Doğrusu Rabbinin katında olanlar ona kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler buyurmuştur. Katında olanın olmanın anlamı kudreti, meşiyeti ve benzeri sıfatları kapsamında olmaları gibi genel bir anlamı olsaydı her mahluk onun katında olur ve hiçbir kimse ona ibadet etmeyi büyüklüğüne yedirememek şöyle dursun ona secde ve tesbih ederdi. Halbuki Yüce Allah bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurmuştur. Bununla kendisine ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyen kafirleri reddederek melekleri tavsif etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bunun sayılamayacak kadar çok örneği vardır. Bununla ilgili hadisleri ashab ve tabiinden varit olan haberleri saymak mümkün değildir. Bu nasların ispat ettiği gibi Yüce Allah'ın mahlukatından üstü oluşu meselesi gerçeğin ta kendisidir veya gerçek dışıdır. Çünkü zıt İki şeyden ancak bir tanesi gerçektir. Ya da kendisi mahlukatın üstündedir veya Cehmi'nin dediği gibi mahlukatın üstünde değildir. Sonra bazen ne mahlukatın üstünde ne altındadır. Alemin ne içinde ne dışındadır. Yeri ve yönü de belli değildir diyorlar. Bazen de zatıyla her yerdedir diyorlar. İki durumda da Allah'ın yaratıklarının üstünde fevkinde olduğunu reddetmiş oluyorlar. Gerçek ya bunun ispatı kabulü veya inkarıdır. Bunu Allah'ın mahlukatına fevkiyetini inkar etmek gerçeğin kendisi ise şüphe yok ki bunu ne Kur'an, ne Resulullah, ne ashab, ne tabi'in, ne de Müslümanların imamından bir kimse, ne de başkalarından hiçbir kişi söylememiştir. Allah'ın mahlukatına fevkiyetini kabul etmediğini veya böyle bir şeyin reddettiğini onların hiçbirinden hiç kimse nakletmiş olamaz. Allah'ın mahlukatına fevkiyetini ispat, kabul edenlerden yapılan nakiller ise sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an ve sünnet sadece ispatı, kabulü ifade ettiği ve inkarı, nefi hiç zikretmediği halde gerçek ispat değil, sadece inkar, nefi ise o zaman aleyhissalatü vesselam ve müminlerin bu konuda doğruyu söylememiş olmamaları belki ya nas olarak veya zahir olarak doğruya veya hidayete aykırı yanlışı ve sapıklığı söylemiş olmaları gerekir. Allah muhafaza. Aleyhissalatü vesselam ve müminler hakkında böyle inanan kimsenin cezası şudur. Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra peygamberden ayrılıp inananın yolundan başkasına uyan kimseyi döndüğü yöne döndürür, onu cehenneme koyarız diyor Allah Azze ve Celle. Biri çıkıp şöyle diyebilir. Bu naslardan maksat görünen anlamının zıttıdır veya işaret ettiğinin hilafınadır. Yahut Allah kendinin mahlukatından fevkiyetini demek istememiştir. Belki başka yerlerde konuyu açıkladığımız gibi makamının yüceliği ve benzeri şeyleri murad etmiştir. Cevap olarak deriz ki böyle olmasaydı insanların batın ve zahir olarak tasdik etmeleri vacip olan hakkı, gerçeği onlara açıklamış olması, yani bu kelamdan mefhumu ve muktezayı kastetmediğine delalet edecek bir şeyi açıklamış olması gerekirdi. Yani zahiri manayı kastetmediğini açıkça belirtmesi icap ederdi. Bu tür naslar için yapılacak nihai takdir, hakikate aykırı, mecaz ve zahire aykırı, batın ile ifade etmiştir denilebilir. Akıl sahipleri bilirler ki anlatımı mükemmel konuşmacı, mecazi anlamda konuştuğu zaman konuşmasında mecazi anlamı kastedeceğini belirterek ifadeler kullanır. Yani mecaz olduğunu gösterecek bir karnenin varlığı lazımdır. İnsanlara Allah'ın indirdiğini açıklayan eşsiz beyan sahibi ve mübelliği aleyhissalatü vesselam, kelamdan maksadın mefhum ve muktezasının hilafı olduğunu biliyor idiyse, beyanında kastedilmeyen manayı anlamaktan kalpleri alıkoyacak ifadeyi konuşmasında bulundurması, özellikle Allah hakkında inanılması caiz olmayan batıl şey olduğunda bu karineyi veya ifadeyi bulundurması gerekirdi. İnsanlar için teşkil eden, insanlar için tehlike teşkil eden ve buna delalet edecek bir şeyi onlara söylememiş olsa bile. Allah hakkında inanmaları caiz olmayan bir şeyden onları sakındırmak görevidir. Ya nefyedenlerin batıl dedikleri bu inanca onları Resulullah'ın kendi hitabı öğretiyorsa. Kur'an'da sünnetle seleften ve imamlardan hiçbirinin kelamında nefyedilenlerin söylediklerine uyacak hiçbir şey yoksa, aksine onlar daima ispatı, kabulü söylediğine göre, o zaman maksatlarının ispat olmaması, hiç söylemedikleri ve isaret etmedikleri halde nefyi benimseyip ona inanmış olmaları imkansız olmaktadır. Zira daima nefye muhalif ve aykırı olan ispatı açıklayıp durmuşlardır. Bu apaçık bir ifadedir. Onu kabullenmemek mümkün değildir. Sadece kelamcı Cehmiye ile felsefeci Cehmiye'nin farklı bir görüşü bulunmaktadır. Felsefeciler ve karramatiler peygamberin halka gerçeğin hilafı olanı söylediklerini ve gizlediklerinin aksini onlara açıkladığını iddia ettiler. Hatta kamu maslahatı için yalan söylediklerini ve batıl da olsa bu maslahatın ancak ispatı izhar etmekle gerçekleşeceğini söylediler. Allah onları kahretsin. Bu söz taşıdığı apaçık küfür ve zındıklıkla beraber kendi içinde çelişkili bir sözdür. Çünkü durum söyledikleri gibi olsaydı, Resuller ve reisleri cinsinden olsaydı, o zaman Resullerden havas olanlar buna muttali olur ve kendi havaslarından olanlara bunu bildirirlerdi. Nefyetme mezhebi de ümmetin havası, akıl, ilim ve marifette en mükemmellerin mezhebi olurdu. Halbuki durum bunun tam aksidir. Selefin ve imamların söylediklerini inceleyen bir kimse, ümmet nazarında ümmetin en alim olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, İbni Mesud, Muaz İbni Cebel, Abdullah İbni Selam, Selman el Farisi, Ubey bin Kab, Ebu Derda, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr ve benzerlerinin insanlar içinde ispata en çok kail olduğunu görürler. Tabiinden Said İbni El-Müseyyep, Hasan el-Basri, Ali İbni El-Hüseyin ve başkaları İbni Mesud ve İbni Abbas'ın ashabı gibi önde gelenlerin de ispata kail oldukları görülür. Ancak ispatla ilgili bu zatlardan yapılan nakilleri birçok kişi açıklamaktan çekinmektedir. İspat konusunda hadis alimleri sayısını ancak Allah'ın bileceği kadar çok nas toplamışlardır. Bir takım kimseler duyduğu mücmel bazı şeylere sarılmaktadır. Halbuki bunların içinde uydurma şeylerle doğrular karışıktır. Mesela Hazreti Ömer'in şöyle dediğini naklederler. Aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir konuşuyorlardı. Ben de aralarında dillerini bilmeyen bir zenci gibiydim. Hadis bilginlerinin ittifakıyla bu söz yalandır. Doğru kabul edilse bile ne demek istediği kapalı mücmeldir. İspat taraftarları ispat konusunda onlardan nakledilenlere uygun olduğu için konuştukları bu şey ispata ilişkindir demeleri, nefi taraftarlarının nefiye ilişkindir demelerinden çok daha evladır. Yani bu söz olsa olsa nefiye değil, ispata dairdir. Ebu Hureyre'nin şu hadisi de bu şekildedir. Aleyhissalatü vesselam'dan iki dağarcık ezberledim. Birisini size açtım, diğerini açarsam şu gırtlağımı kesersiniz. Bu hadis sahih olmakla beraber mücmeldir. Bunun açıklaması şöyle yapılmıştır. İki dağarcık da savaş ve fitne ile ilgili şeyler vardır. İçinde sıfatlarla ilgili bir şey bulunduğu varsayılsa bile nefye işaret edecek bir şey içermemektedir. Aksine kıyamet günü Yüce Allah'ın gelmesi, nuzul ve gülme hadisleri gibi Ebu Hureyre'den sabit hadislerin tümü ispata işaret etmektedir. Nefyedenlerin sözleri cinsinden Ebu Hureyre'den bir tek harf nakledilmemiştir. Kelamcı Cehmiye ise kendilerine hitabın dalalet ettiği şeyden alıkoyan karinenin aklın kendisi olduğunu söylerler. Böylece nefyedenlerin görüşüne uygun düşen akli dalaletle ittifak ettiklerini belirtiyorlar. Onlara cevabımız şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri onlara sadece dalalet, sapıklık ifade ediyor ve hidayeti yalnızca akıllarından alıyorlarsa o zaman Aleyhisselatü Vesselam onlara hidayet sebeplerini değil dalalet sebeplerini göstermiş. Hidayeti bulmayı onlara bırakmış oluyor demektir ki bu ancak sapıkların görüşleridir. Aleyhissalatü vesselam aklen nefyedenlerin söylediklerinden daha açık olarak ispatı açıklamıştır. Allah'ın yaratması, ilmi, meşiyeti ve akılla bilinen benzeri şeyler Cehmiye'nin anladığı nefiden daha büyüktür. Kaldı ki bu ispata aykırı düşecek bir şey buyurmamıştır. Böyle olunca daha kapalı ve hassas olan nefi konusunda onları nasıl salt akla bırakır? Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı nefye değil zıttına işaret etmektedir. Allah böyle bir şeyi Resulullah'a nispet edenlerin hasmıdır ve onları hesaba çekecektir. Üç ihtimal vardır. Aleyhisselatü Vesselam ya hidayeti açıklamış veya dalaleti söylemiş yahut ikisini de açıklamadan susmuştur. Bilindiği gibi ikisini açıklamadan susma, saptıracak şeyi söylemekten iyidir. Burada aklen bilinmektedir ki Aleyhisselatü Vesselam ispatı açıklamış ve bu konuda susmamıştır. Ondan bu konuda varit olanlar akla da uygundur. Böyle olunca aklın ispat ettiği şeyde davrandığı gibi aklın nefyettiği şeyi de nefyetmesi, ondan nefiyle söz etmesi gerekirdi. Böyle yapmadığına göre nefi konusunda susmuş olması ümmet için daha salim olmaktadır. Ama ispata dalalet edecek şeyler söylemiş olmasına rağmen akılları kendilerine sırf nefi bildirdiği için sadece nefye inanmalarını istemiş olması muhaldir. Böyle bir şeyi Resulullah'a nispet etme münafıklığın ve zındıklığın en büyük şekillerindendir. Allah imandan ayağımızı kaydırmasın. Aklın nefi edenlerin görüşüne uygun olduğunu size kim söylemiş? Halbuki sarih ve sahih akıl Aleyhisselatü Vesselam'ın ispat ettiğine uygun düşmektedir. Sahih, nakil ve sarih akleden arasında hiçbir zaman çelişki yoktur. Bunu değişik yerlerde açıkladık ve Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarına aykırı olduğunu, söyledikleri şeylerin cehalet ve dalaletten ibaret olduğunu, sonra gelenlerin önce gelenlerden taklit ettiği şeyler olduğunu belirttik. Bunlara akliyat adını vermişler. Halbuki cahiliyetten başka şey değildir. Birisinden dalalet rehberlerinin söylediklerini araştırması istenildiği zaman döner donaşır, onların sadece taklitlerine bakar. Allah Kur'an ve sünnetten bizleri ayırmasın. Bunlar akliyat denilen şeyleri bildiğini sandıkları kişilere taklit ederek hem akla aykırı davranırlar hem de şeriat kabul etmezler. Sapıklığın önderliğini yapan imamlarıyla olan ilişkileri Firavun kavminin Firavun'la olan ilişkilerinden farksızdır. Yüce Allah bu tavrı ne güzel dile getiriyor. Firavun milletini küçümsedi ama yine de ona itaat ettiler. Doğrusu ondan yoldan çıkmış bir milletti. Evet. Firavun nefi edenlerin imamıdır. Onun için neficilerin muhakkikleri Firavun'un sözüne uyduklarını açıklamışlardır. Nitekim nefici Cehmiye'den İttihatçılar bunu açık açık söylemişlerdir. Çünkü Firavun Allah'ın yarattıklarının üstünde oluşunu inkar etmiş ve bu konuda Hazreti Musa'yı yalanlamıştır. Yüce Allah'ın Hazreti Musa ile konuşmasını kabul etmeyerek Firavun, ey Haman, bana bir kule yap. Belki yollara, göklerin yoluna erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum buyurmuştur. Mümin suresinde. Yüce Allah'ın Firavun'un kendi eliyle yaratıcıyı inkar ettiğini bildirmiş ve alemlerin Rabbi nedir dediğini, Musa'nın ilahını görmek için yükseğe çıkmak istediğini haber vermiştir. Hazreti Musa da ona Allah'ın yukarıda olduğunu bildirmesiyle Firavun böyle yapmazdı. Firavun Allah'a inanmıyordu. Hazreti Musa ona Allah'a haber vermeseydi onun yukarıda oluşunu ispat ne Firavun'dan ne de Hazreti Musa'dan meydana gelmiş olurdu. Dolayısıyla Allah'ı görmek istemesi de söz konusu olmaz. Hazreti Musa'nın ilahına çıktığını söyleyerek milletini de aldatmazdı. Hazreti Musa'nın ilahına yükselmesi kuyulara ve nehirlere inişi gibi olur ve bu ona daha kolay gelirdi. Kule yapma zahmetine de ihtiyaç duymazdı eğer ilah olsaydı. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yukarıda, yüksekte ulu olduğunu inkar edenin Firavun'dan hiçbir farkı yok. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında birinci semada Adem'i, ikincide Yahya ve İsa'yı, üçüncüde Yusuf'u, dördüncüde İdris'i, beşincide Harun'u, sonra Musa ve İbrahim'i gördü. Sonra Allah'ın katına yükseldi ve burada kendisine 50 vakit namaz farz kılındı. Dönüşünde Hazreti Musa ona, Rabbine dön ve ümmetin için hafifletmesini iste. Ümmetinin gücü buna yetmez dedi. Aleyhissalatü vesselam, Rabbıma döndüm ve ümmetim için hafifletmesini istedim. Hazreti Musa ile Yüce Allah arasında birkaç defa gidip geldiğini bildirir. Böylece Yüce Allah'ın göklerin üzerinde olmasında Hazreti Musa doğru söylemiş, Firavun ise bu konuda Hazreti Musa'yı yalanlamıştır. Nefiden cehmiyeciler sapıklığı önderliği olan Firavun sınıfına uymaktadır. Ehli sünnet ve ispat ehli sıfatları kabul edenler ise hidayetin önderleri Hazreti İbrahim'in sınıfına uymaktadırlar. Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed Hazreti İbrahim sınıfındandır. Hatta İbrahim sınıfının seçkinlerindendir. Hepsine salatü selam olsun. İspatı ve Yüce Allah'ın yerin ve göklerin üstünde oluşunu kabul etmek vaciptir. Bilindiği gibi Yüce Allah dinini ve nimetini tamamlamıştır. Kur'an'ı da her şeyin açıklayıcısı olarak indirmiştir. Yüce Allah'ın sahip olduğu ve münezzeh bulunduğu şeyleri bilmek dinin en önemli konularından, en büyük esaslarındandır. Bunu açıklama ve ayrıntılarıyla ortaya koymak da her şeyden önce gelir. Durum böyle olunca Hazreti Muhammed'in bunu belirtmemiş ve ayrıntılarıyla açıklamamış olması ve bu konuda ümmetine ne söyleyeceğini öğretmemesi elbette mümkün olamaz. Rablarını onu nefyedenlerin söyledikleriyle mi, ispat ehlinin sözleriyle mi tanıyacaklarını bilmeden bu din nasıl tamamlanmış olur ve müminler nasıl apaçık bir yol üzerine çıkarılmış sayılır? Allah hepimize güzel anlayış versin. Kalbinde en ufak ilim veya ibadet sevgisi bulunan kişi, aklına bu meselenin gelmesi, bu konuda gerçeği araması ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek istemesi gerekir. Bütün ashab ve tabi'in bu meseleye aldırmadıkları, bunu sormadıkları, öğrenmek istemedikleri, gece gündüz gönülleriyle yöneldikleri, açık gizli dua edip ümit ve korku ile yalvardıkları hakkı, Allah'ı kalplerinin aramadığı düşünülemez. Kim bunu derse o sapıktır. Halbuki kalpler bunu bilme ve konuda gerçeği öğrenme sevgisi üzerine yaratılmıştır. Birçok işe duyduğu hevesin, birçok işe duyduğu hevesten çok buna heves etmektedir. Sağlam irade ve kudret bulunduğu zaman da maksadın hasıl olması gerekir. Bunlar aleyhissalatü vesselama ve birbirlerine bunu sorma gücüne de sahiptiler. Kaldı ki bundan daha önemsiz şeyleri ondan sormuşlardır. Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sormuşlar. O da cevap vermiştir. Ebu Rez'in Rabbimiz güler mi diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam evet demiştir. O da gülen bir Rabbin hayrından mahrum olmayacağız demiştir. Yine Allah'ın görülmesini sorduklarında Rabbinizi ayı ve güneşi gördüğünüz gibi göreceksiniz buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam görülenleri değil görmeyi görmeye benzetmiştir. Sesim net mi? Nefyedenler ise güneşin görüldüğü gibi görüleceğini söylemiyorlar. Gerçekte söyledikleri hiçbir şekilde görülmeyeceğidir. İspat ehline uyarak görüleceğini söyleyen ve nefyedenlere karşı iç yüzünü gizleyenler, görülmeyi daha fazla bilmekle tefsir etmekte ve bunun ay veya güneşi görmek gibi olmadığını söylemektedirler. Allah razı olsun. Belirtmek istediğimiz şudur. Ashab mutlaka ibadet ettikleri Allah'ı Resulullah'tan sormuşlardır. Sorduklarına göre o da mutlaka kendilerine cevap vermiştir. Bilinen bir gerçektir ki nefyeden cehmiyenin dediğini ashabtan hiçbiri nakletmemiştir. Aksine ispat ehlinin görüşüne uygun olan şeyler nakledilmiştir. Yüce Allah ya nefyedenlerin görüşüne inanmamamızı ya da ispat ehlinin görüşüne inanmamızı yahut iki taraftan da görüşlerine inanmamamızı istiyor. Eğer nefyedenlerin görüşü olan alemin ne içinde ne dışında, göklerin üstünde bir Rab ve arşın üzerinde de bir ilah yoktur. Hazreti Muhammed Miraç'ta Allah katına değil, sadece göklere çıkmıştır. Melekler de Allah'a değil, onun melekutuna yükselirler. Allah'tan bir şey inmez ve ona bir şey yükselmez gibi görüşlere inanmamızı istiyorsa, nefyedenler de bunu hiçbir yerde değil, cisim değil, cevher değil, hiçbir cihette ve makamda değil gibi avam halkın Allah'ı noksanlıklardan tenzih ediyor diye anladığı gerçekte ise, nefyedenlerin bunlardan maksadı göklerin üstünde bir Rab, arş üzerinde ibadet edilen bir ilahın bulunmadığını ve aleyhissalatü vesselamın Miraç'ta Allah katına çıkmadığını belirtmek olup, bunu da sonradan uydurulan müphem, mücmel ve vehim dolu ibarelerle ifade ediyorlarsa, Yüce Allah bizden nefyedenlerin bu görüşüne inanmamızı istiyorsa, şüphe yok ki ashab ve tabi'in bizden daha faziletlidir. Onların da aleyhissalatü vesselamın da bu nefye inanmış olması gerekirdi. Allah ve Resulü bize ya vacip veya müstehap olan bir, bu inancı tasdif ediyorsa, Resulullah'ın bizim için vacip olan bir şeyi bize emretmesi ve müstehap olan bir şeye teşvik etmesi kaçınılmaz olurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam ve müminlerin ve Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu ve kendisine yaklaştırılan bu ispatı açıkça ortaya koymuş olmaları gerekirdi. Özellikle bugün size dininizi tamamladım, üzerinizde olan nimeti bütünledim ayetiyle birlikte bunu açıklamış olmaları kaçınılmazdır. Cehmiye bu görüşü dinin temeli saymaktadır. Onlara göre tevhid budur ve ancak bedbah olanlar buna karşı çıkar. Aleyhissalatü vesselamın ümmetine tevhidi nasıl öğretmemiş olur? Ashab ve tabi'in tevhidi nasıl bilmemiş olur? Mu'tezile, feylezof ve onlara uyanlar nefyedenlerin görüşüne tevhid adını verirler. El-Mürşide'nin yazarı da taraftarlarına muvahhidler adını vermiştir. Çünkü onlara göre tevhid nefyedenlerin görüşüdür. Amin. Ecmain. Durum böyleyse Resulullah'ın ona bildirmiş olması gerektiği açıktır. Halbuki Resulullah'ın ve ashabın nefyedenlerin görüşünü söylemedikleri zorunlu olarak bilinmektedir. Böylece bunun vacip veya müstehap olmadığı, hatta Yüce Allah'ın kullarına bildirdiği tevhidle hiçbir yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Ehl-i sünnetin itikadına gelince, Allah ispat ehlinin görüşüne ki inanmamız emredilen budur, İnanmamızı istiyorsa bunu da mutlaka açıklamış olması gerekir. Bir gerçektir ki Kur'an ve sünnette üstü oluşu ve sıfatları ispat eden naslar, abdest, teyemmüm ve orucu ispat eden, mahremlerle evliliği, kötü yiyecekleri haram eden ve diğer teşrileri gösteren naslardan daha çoktur. Binaenaleyh ispat ehlinin görüşüne göre din tamamlanmakta, Resulullah tebliğ ve beyan etmek olmakla ve tevhid seleften açık ve meşhur olmaktadır. Kur'an ve sünnet birbirini doğrulamakta, selef de bu ümmetin en hayırlısıdır, yolları da en üstün yoldur. Kur'an'ın tümü haktır. Onda saptırma olmadığı gibi küfre ve muhal şeylere rehberlik de yoktur. Belki Kur'an hidayet, nur ve şifadır. Bütün bunlar bulunması gereken zorunlu şeyler ve kabul edilen sonuçlardır. Söyledikleri çelişki değil, birbirleriyle uyum içindedir, reddedilmiş değil, kabul edilmiş şeylerdir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbim koyu cehaletten bizleri kurtarsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde ihtilaf edilen hak konusunda Yüce Allah'tan kendisini hidayete eriştirmesini, hakkı göstermesini istiyor. Durum böyle olunca ihtilaflı meselelerde hidayetsizlik, bocalama ve şaşkınlık içinde bulunma nasıl Allah'ın sevdiği bir durum olur? Halbuki Yüce Allah, Rabbim ilmimi artır buyurmuştur. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir ilim versin kardeşlerim. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah'ın isim ve sıfatları kullarınki gibi değildir. Alemlerin Rabbine hamdolsun. İstiva ve nuzul hakkında söylenecekler, onun yüce Allah'ın Kur'an'da ve Resulullah'ın dilinden kendini tavsif ettiği diğer sıfatlar hakkında söylenenler gibi olduğudur. Yüce Allah kendini bir takım isimlerle isimlendirmiş ve sıfatlarla nitelendirmiştir. Amin. Ecmain. Kendine hay, alim, hakim, kadir, semi, basir, gafur ve rahim gibi isimlerle isimlendirmiştir. Bunu Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında birçok yerinde zikretmiştir. Bu sıfatların bazıları için söylenecek ne ise diğerleri için de aynıdır. Ümmetin selef ve imamlarının görüşü, Allah'ın kendini nitelendirdiği ve Resulullah'ın onu nitelendirdiği sıfatlarla tatil, tahrif, tekyif ve temsile gitmeden nitelemektir. Yüce Allah'ın kendini nitelendirdiği sıfatları nefyetmek caiz olmadığı gibi, onları yaratıkların sıfatlarına benzetme, yani temsil etmek de caiz değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, hiçbir şey onun gibi değildir. O işiten ve görendir buyurulmaktadır. Yüce Allah'a ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde benzeyen hiçbir şey yoktur. Nuaym İbni Hammad el-Huzai şöyle demiştir. Kim Yüce Allah'ı mahlukattan bir şeye benzetirse o kafir olur. Allah'ın kendini tavsif ettiği şeyleri inkar eden kafir olur. Allah'ın kendini tasvif etmesi ve Resulullah'ın onu tavsif etmesi teşbih, benzetme değildir. Ehl-i sünnetin itikadı iki taraf arasında orta yol ve iki sapıklık arasında hidayettir. Allah'ın sıfatlarını ispat etme ve mahlukata benzerliğini reddetme. Hiçbir şey onun gibi değildir sözü teşbih ve temsil ehlini reddetmektir. O işiten ve görendir sözü de sıfatlarını nefyeden ve tatil edenleri reddetmektir. Onu yaratılmış şeylere benzeten kimse gece karanlığında bocalamakta, sıfatlarını tatil eden de kör olarak dolaşmaktadır. Benzeten, yani temsil eden puta tapmakta, tatil eden de yokluğa işaret etmektedir. İspat edenlerin tümü Yüce Allah'ın hakikat olarak diri, alim, kadir, işiten, gören, dinleyen ve konuşan olduğunda birleşmişlerdir. Sıfatları nefyedilen Mutezile bile diğer Müslümanların söylediği gibi Yüce Allah'ın hakikat olarak konuşan alim ve kadir olduğunu söylemişlerdir. Hatta Ebul Abbas en-Naşi gibi Mutezile'den bazıları bu isimlerin Allah için hakikat, başkaları için mecaz olduğu görüşündedir. Eşariye'den Kullabiye, Kerramiye, Salimiye, Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli gibi imamlar, onların tabileri, hadis ve tasavvuf ehlinden sıfatları ispat eden kelamcılarla beraber Mutezile'nin çoğunluğu bu isimlerin kullar için hakikat olarak kullanıldığı gibi Yüce Allah için de hakikat olarak bulunduğunu, hakikat olarak ilmi, kudreti, işitmesi ve görmesi olduğunu söylemektedir. Ki doğru da budur. Bu isimlerin bir hakikat olduğunu sadece Batiniye, İsmailiye, Karametiler ve Yüce Allah'ın güzel isimleri bulunmadığını söyleyen felsefeciler nefyetmektedir. Bunlar Yüce Allah'ın nedir'i ne alim, ne cahil, ne kadir, ne aziz, ne mevcut, ne madum, yok olmadığını söylerler. Allah onların sözlerinden bizleri uzak kılsın. Bunlar ve benzerleri Yüce Allah'ın sıfatları ve güzel ismi olduğunu nefyediyorlar. Bazıları bu isimler bazı mahluklar içindir. Allah için ne hakikat ne mecaz mevcut değildir demektedirler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin size de. Bunlar Müslümanların mülhitler olarak isimlendirdiği kişilerdir. Zira Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar etmişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği o kadar çok ayetler vardır ki en güzel isimler Allah'ındır. Onu o isimlerle çağıran ve isimlerini inkar eden kimseleri terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir ayetlerinde olduğu gibi. Bu ayetlerde söz ettiği müşrikler sadece Rahman ismini inkar etmişlerdir. Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar etmemişlerdir. Onun için Müslümanlara göre Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdirler. Allah'ın isim ve sıfatları mutlak olarak kullanıldığında nefyedilmesi doğru bir mecaz olsaydı Yüce Allah'ın diri, alim, kadir, işiten, gören olmaması, kullarını sevmemesi ve kulların da onu sevmemeleri, arşa istiva etmemesi ve benzeri şeyleri bulunmaması caiz olurdu. Yüce Allah'ın ispat ettiği isim ve sıfatları mutlak şekilde nefyetmenin caiz olmadığı İslam dininde zaruri olarak bilinen bir şeydir. Çünkü böyle bir şey yaratıcıyı inkar etme ve onu var olmayan şeylere benzetmektir. Onun için Ebu Emer İbni Abdülber şöyle demektedir. Ehl-i sünnet, Kur'an ve sünnette geçen bütün sıfatları kabul etme, onlara inanma, mecaz değil, hakikat olarak anlama konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak hiçbirinde keyfiyet belirtmezler ve zatına mahsus hiçbir sıfata sınır getirmezler. Ama Mutezile, Harici ve Cehmiye'den bidat ehli olanlar bu isim ve sıfatları inkar eder ve hakikat olarak anlamazlar. Onları kabul eden kişinin müşebbih eden olduğunu iddia ederler. Halbuki isim ve sıfatları kabul edenlere göre bu bidatçılar mabudu ispat değil inkar ediyorlar. Gerçek Kur'an ve sünnetin söylediğini söyleyen cemaat imamlarının görüşüdür. İbni Abdülber'in Mutezile ve benzerlerinden bahisten naklettiği bu şeyler Yüce Allah'ın nefyettiği bazı isim ve sıfatlarına ilişkindir. Ama diri, alim, kadir ve mütekellim gibi ispat ettikleri sıfatların ise hakikat olduğunu söylüyorlar. Bu isim ve sıfatlardan birinin hakikat olduğunu inkar edenler, hakikatin ne olduğunu bilmeyenlerdir. Yahut bu Allah'ın sahip olması gereken şeyleri inkar veya tatil yani işlevsiz ettikleri içindir. Çünkü inkar eden veya tatil eden kişiler Allah hakkında böyle bir şeyin kullanılmasının yaratan ile yaratılanın benzer olmasını gerektiğini sanmaktadırlar. Halbuki böyle bir şey batıldır. Çünkü Allah hakikat olarak mevcuttur ve kul da hakikat olarak mevcuttur. Biri de diğeri de değildir. Allah'ın hakikat olarak zatı vardır. Kulun da hakikat olarak zatı vardır. Allah'ın zatı mahlukatın zatları gibi değildir. Aynı şekilde hakikat olarak ilmi, görmesi ve işitmesi vardır. Kulun da hakikat olarak ilmi, görmesi ve işitmesi vardır. Kulun ilmi, görmesi ve işitmesi Allah'ın ilmi, görmesi ve işitmesi gibi değildir. Yine Yüce Allah'ın ve kulun hakikat olarak kelamı vardır. Yaratanın kelamı, yaratılanın kelamı gibi değildir. Yüce Allah'ın arş üzerine hakikat olarak istivası vardır. Kulun da gemi gibi şeyler üzerine hakikat olarak istivası vardır. Ancak yaratanın istivası, yaratılanın istivası gibi değildir. Yüce Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O her şeyden mustağnidir. Yüce Allah kudretiyle arşı ve onu taşıyanları tutmaktadır. Yeri ve gökleri yok olmaktan korur. İmamların Yüce Allah hakikat olarak arşı üzerine istiva etmiştir sözünün, onun istivasının kulun binekleri ve gemi üzerine istivası gibi olmasını gerektirdiğini zanneden kimse, aynı şekilde imamların Allah'ın hakikat olarak ilmi görmesi, işitmesi ve kelamı vardır. Sözünün de Allah'ın ilmi görmesi, işitmesi ve kelamının kulların işitmesi, görmesi ve kelamı gibi olmasını gerektirdiğini kabul etmesi gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.